Ayrım 3. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal. Atatürk'ün akıllı projeleri 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 33. Kütahya Eskişehir savaşlarının kaybedilmesinden sonra Atatürk'ün emriyle ordu geri çekilmiştir. Yunan ordusunun Ankara yakınlarına kadar geldiği o günlerde Atatürk 3 ay süreyle meclis gücünde başkomutan seçilmiştir. Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları adlı kitabın yazarı Alptekin Müderrisoğlu, böyle bir yetkinin özellikle ekonomi politikası açısından ordunun ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde karşılamak için kaçınılmaz olduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal Paşa, başkomutan seçildiği gün Anadolu'nun görüntüsü nasıldır? Beklenen ve Ankara'nın işgalini hedef alan büyük Yunan saldırısı hangi mali kaynaklarla karşılanabilecektir? Anadolu'nun mali kaynakları uzun sürebilecek bir meydan muharebesi için yeterli midir? Yeterli değilse en geç 10 gün sonra Yunanlıların genel bir saldırıya kalkacakları bilindiğine göre bu kadar kısa sürede yeni gelir kaynakları nasıl yaratılabilecek, ne gibi mali önlemler alınabilecektir? İkinci Ünönü Muharebesi'nin yarattığı mali sarsıntının giderilme çareleri aranırken bu kez daha kanlı ve geniş cepheleri kaplayan Kütahya-Eskişehir Muharebeleri başlamış, ordumuz önemli kayıplarla Afyon, Kütahya ve Eskişehir'i bırakarak Sakarya Irmağı doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır. Bu muharebeler, mali kaynakları zorlamakla kalmamış, hasat mevsimine girildiği bu sırada üç önemli ilimizin tarımsal devlet giderleri de kaybedilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutan olduğu günlerdeki mali durum kolayca anlaşılacağı gibi hiç iç açıcı değildir. Hatta mali yönden yeni ve büyük Yunan saldırısını karşılayacak kaynakları bulmak ve yaratmak güçtür. Üstelik ordunun yeni bir saldırıya karşı yapacağı hazırlıklar için çok kısa bir zaman vardır ve böyle bir kısa zamanda yeni mali kaynaklar bulmak tamamen olanaksızdır. Alptekin Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, Ankara 1974, sayfa 368-370. 5 Ağustos 1921'de meclisin yetkileriyle birlikte başkomutanlık yetkisini de eline alan Atatürk, 7-8 Ağustos 1921'de Tekalif-i Milliye emirlerine milli yükümlülükleri yayımlamıştır. Türk İstiklal Harbi, Cilt 7, Genelkurmay Başkanlığı yayını, Ankara 1975, sayfa 357. 7-8 Temmuz 1919'da askerlikten istifa ederek Sine-i Millet'e dönen Atatürk, 7-8 Ağustos 1921'de Sine-i Millet'ten yardım istemiştir. Onun Kurtuluş Savaşı'ndaki tek güvencesi millettir. Aslına bakılacak olursa zor savaş dönemlerinde devletin halktan yardım istemesi tarihimizde daha önceleri de görülmüştür. Kurtuluş Savaşı'ndan önce tarihimizdeki birkaç tekalif-i milli örneği şunlardır. 9 Eylül 1889'da çıkarılan askeri taşıt araçları sağlama yasası ile halkın elinde bulunan taşıt araçlarını orduya vermesi istenmiştir. Hikmet Özdemir, Tekalif-i Milliye İstanbul 2001, sayfa 24. Balkan Savaşları sırasında 30 Ocak 1913'te Tekalif-i Harbiye Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanuna göre ordunun seferberlik durumunda yiyecek ve savaş sırasındaki öteki ihtiyaçlarının belirlenmesi ve bunların halktan karşılanması amaçlanmıştır. Adı geçen eser sayfa 25. Birinci Dünya Savaşı sırasında 27 Temmuz 1914'te Tekalif-i Harbiye hükümleri bir kez daha uygulanmaya başlanmıştır. Adı geçen eser sayfa 25. Bu doğrultuda kurulan Tekalif-i Harbiye komisyonları savaşın ilk aylarında buğdayın yanı sıra tüccarın elindeki koyun, patates, fasulye, nohut, soğan, sade yağ gibi maddelerin %25'ine Tekalif-i Harbiye adı altında el koymuştur. Zafer Toprak, Türkiye'de Milli İktisat, 1908-1918, Ankara 1982, sayfa 269, Özdemir, adı geçen eser, sayfa 25. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Balıkesir, Nazilli ve Alaşehir kongrelerinde Kuvayi Milliye'nin temel ihtiyaçlarını karşılamak için halka gidilmesine yönelik çok önemli kararlar alınmıştır. 26-30 Temmuz 1919 tarihleri arasında toplanan Balıkesir Kongresi'nin aldığı kararların 7. maddesine göre, Yunanlılarla mücadele devam ettiği sürece genel seferberlik ilan edilmiş ve bu sürede herkesin vatan hizmetiyle yükümlü olduğu belirtilmiştir. Balıkesir'de ve ilçelerinde teşkilat, maliye ve levazım kurulları kurulmuş, silah altına alınanların giderlerinin daha sonra genel giderden düşülmek üzere ilçe ve bucaklarca karşılanması yoluna gidilmiştir. Genel giderlerin her yerin büyüklüğü ve zenginliği oranında bölünmesi uygun görülmüştür. İlçelerin sağlamaları gereken para miktarının nakdi teberru, para bağışı şeklinde halktan toplanmasına karar verilmiştir. Ayrıca cephedeki askerlerin yedirilme, giydirilme, tedavi ve ikamet hizmetlerinin cephe karargahlarının gerisindeki levazım müfettişleri tarafından yürütülmesi kararlaştırılmıştır. Yavi, adı geçen eser, sayfa 135 ila 140. 8 Ağustos 1919 tarihinde toplanan 1. Nazilli Kongresi'nde Kuvayi Milliye'nin cephedeki ve cephe gerisindeki ihtiyaçlarını karşılamak için halktan mal ve para, ayni ve nakdi teberru toplanmasına karar verilmiştir. Adı geçen eser sayfa 141-142. 16-25 Ağustos 1919 tarihleri arasında toplanan Alaşehir Kongresi'nde de benzer kararlar alınmıştır. Alaşehir Kongresi, Kuvayi Milliye Birliklerinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamak için menzil müfettişlikleri kurulmasına karar vermiş ve cephedeki Kuvayi Milliye Birliklerinin iaşe ve ikmali ile cephe gerisindeki hizmetlerin yürütülmesini menzil müfettişliklerinin sorumluluğuna bırakmıştır. Adı geçen eser sayfa 151-155. Geçmişi doğru okuyarak geleceği şekillendiren Atatürk, zor savaş koşullarında halka gitme, halktan yardım isteme olarak adlandırılabilecek yönetimin daha önce 1889, 1913, 1914 ve 1919 yıllarında denendiğini bilerek 1921 yılında Tekalifi Milli Emirlerini yayımlamıştır. Geçmiş tecrübelerden yararlanan Atatürk, bu tecrübeleri fazlasıyla aşan, dünya maliye tarihinde ilk defa bu kadar geniş boyutta uygulanacak olan Tekalifi Milli adlı gelir arttırıcı bir sistemin hazırlıklarına başlamıştır. Adı geçen eser sayfa 196. Bir ulusun varıyla yoğuyla, her şeyiyle savaşa katılması anlamına gelen Tekalifi Milliye Emirleri, dünya savaş tarihinin en iyi topyekün savaş örneklerinden biridir. Yüzyılın başında emperyalizmi Anadolu yaylasına gömerek mazlum uluslara örnek olan Atatürk'ün askeri başarı sırlarının başında bu topyekün savaş stratejisi gelmektedir. Tekalifi Milliye Komisyonlarının başında bulunan General Kazım Birik, anılarında Tekalifi Milliye Emirlerini Atatürk'ün bizzat not ettirdiğini belirtmiştir. Gerçekten de 1937'de Türk Tarih Kurumu'na verilen bu anılar arasında emirnameler üzerinde Atatürk'ün el yazılı metinleri ve düzeltmeleri vardır. Cemal Kutay, Büyük Zafer'in yapısında Tekalifi Milliye sayfa 247-249'dan nakleden Özdemir adı geçen eser sayfa 27. Atatürk'ün 1921 yılında kaleme aldığı not defterlerinde de Tekalifi Milli Emirlerine yönelik hazırlıklar dikkat çekmektedir. Örneğin Temmuz 1921 tarihli 16 numaralı not defterinde Tekalifi Milli Emirlerine ilişkin şu notlar vardır. 1. İstikraz-ı Cebri, zorla alım. 2. Ankara civarında İvedi 300 tevellüdüne doğumlulara kadar askerin toplanması. 3. Firariler hakkında önlemler. 4. Ahaliden silah almak. 5. Ahaliden iaşe ve libas giyecek ve yiyecek. 6. Ahaliden vesait-i nakliye, araç. 7. 317'lilerin merkez ordusuna toplanması. 8. Depolar. Mithat İnan adı geçen eser sayfa 75. Görülen odur ki Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nı iğneden ipliğe en ufak ayrıntısına kadar planlamıştır. Tekalifi Milliye Emirleri 10 emirden meydana gelmiştir. İşte Atatürk'ün 10 emri. 1. Emir. Her il ve ilçede Tekalifi Milliye Komisyonları kurulacaktır. Komisyonlar düzenli olarak toplantılar yapacak ve düzenli olarak Müdafaa-i Milliye Levazımat Dairesi'ne ambar mevcutları için telgrafla rapor verecektir. Komisyon üyelerinden en küçük ilgisizliği görülenler ve kötü çalışmaları belirlenenler vatan hainliği ile cezalandırılacaklardır. Tekalifi Milliye Emirleri her yerde en büyük mülki amir tarafından çeşitli araçlarla yayınlanarak duyurulacaktır. 2. Emir. Ordu, giyim ve donatımının genişçe sağlanması için aşağıdaki önlemler alınacaktır. A. Her ilçede bulunan hane sayısınca birer takım çamaşır, birer çift çorap ve çarığın en son 10 Eylül 1921 gününe kadar hazırlanması ve komisyon ambarlarına verilmesi zorunludur. B. Çok yoksul hanelerin bu bağıştan muaf tutulması ve yoksulun payının başka birilerine yüklenmesi bağış alan komisyonun görevidir. C. Toplanan çorap, çamaşır ve çarıklar, yerel komisyona halk tarafından teslim edilecek ve toplananlar komisyon görevlilerince korunacak. Bağış sahiplerine bağış miktarlarını ve tarihini belirten bir makbuz verilecek. 3. Emir. Ordu giyim ve denetiminin genişlemesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır. A. Tüccar ve halk elinde bulunan rengin ne olursa olsun çamaşırlık bez, Amerikan patiska, pamuk, yıkanmış yıkanmamış yün, tiftik, fantazi kumaşlar dışında erkek giyimi yapılmasına uygun her türlü yazlık ve kışlık kumaşlar, kalın bezler, kösele ve iğne, taban astarlığı, sarı ve siyah meşin ya da sahtiyandan yapılma yemeni, çarık, potin, çarık yapılacak deri, demir, kundura çivisi, tel çivi, kundura ve saraç iplikleri, nallık demir ya da yapılmış nal, mıh, yem torbası, yular, belleme, kolon, kaşağı, gebre, sicim ve urgan stoklarına hemen el konulacak ve bunların değeri biçilerek sahibine alınanların toplamını belirten imza ve mühürlü kuruşlu bir tutanak verilecektir. B. Dışarıdan gelecek her türlü malın %10'u iskelelerden aynı koşullarla ordu ihtiyaçları için alınacak, %90'ına kesinlikle karışılmayacak sahibinin yetkisine bırakılacaktır. C. Alınan mallardan geriye kalanların taşıma ve satımı kesinlikle serbesttir. D. Çocuk ve kadın giysileri ve malzemeleriyle lüks eşya almak kesinlikle yasaktır. 4. Emir. En son emre kadar ordunun beslenmesi için aşağıdaki önlemler alınacaktır. Elde bulunan saman, buğday, un, arpa, fasulye, bulgur, nohut, mercimek, kasaplık hayvanlar, şeker, gaz, pirinç, sabun, yağ, tuz, zeytinyağı, çay, mum stoklarının %40'ına komisyonlarca el konularak ambarlara alınacaktır. Belirlenecek fiyat üzerinden sahiplerine kuruşlu tutanak verilecektir. Komisyonlarca toplanan buğdayın un edilmesi için komisyonlar bölgelerindeki fabrika ve değirmenlere eşit olarak dağıtacak ve bu çalışma karşılıksız olacaktır. 5. Emir. Ordu ulaşımının sağlanması için aşağıdaki önlemler alınmıştır. A. Askeri nedenlerle türlü yollardan ordu ihtiyacı için alınan taşıt araçlarından başka, ülkede kalan taşıt aracı sahipleri her ay ordu malzemesinden bir bölümünü kendi araçlarıyla 100 kilometrelik bir uzaklığa karşılıksız taşımak zorundadır. Bu taşımanın sürdüğü sürece araç sahipleri ve hayvanları ordu ambarlarından beslenir. B. Bir ay içinde bu görevi gören kişi o ay için yeni bir taşıma işi almaz. C. Müteahhit taşıma kolları diğer halkın bağlı oldukları ayda 100 kilometrelik taşımayı karşılıksız yapmak zorundadır. 6. Emir. 1, 2, 3 ve 4 numaralı tekalifi milli emirlerinde bildirilen giyecek, kullanılacak ve yenilecek türden değişik yerlerde var olan bırakılmış mallara tekalifi milliye komisyonlarınca el konacaktır. Miktarı saptanıp fiyatı belirlenerek kuruşlu bir tutanakla yerel mal sandığına verilecektir. 7. Emir. A. Cins, mezhep, sınıf, meslek ayrımı yapılmaksızın koşulsuz olarak herkes aşağıda grubu ve türü yazılı silah ve cephane ile yaralayıcı araçları her yerde bu emrin yayımından başlayarak 3 gün içinde yerel tekalifi milliye komisyonuna makbuz karşılığında vererek hükümete bağışlayacaktır. Savaşın bitiminde bu silahlar bir anı olmak üzere eski sahiplerine geri verilecektir. B. 4. gün sabahtan başlayarak belirtilen silah ve cephaneyi sakladığı ve hile kullanarak vermediği anlaşılanlar ve silah toplama araştırmasında kötü işlem ve davranışta bulunanlar idam olunurlar. C. Verilecek silah ve cephaneler şunlardır. Cephane olarak her türlü çifte ateşli tüfeği, kasatura ya da süngü ve cephaneleri, filintaları, kısaca her türlü Osmanlı mazerleri, küçük ve büyük çaplı her türlü Alman, Belçika tüfekleri, her türlü Avusturya tüfeği, Avusturya ve Bulgar manlihirleri, her türlü İngiliz tüfeği, her türlü Rus tüfeği, her türlü Fransız, Romanya, Sırp, Japon, Yunan, Martin türü büyük ve küçük çaplı tüfekleri, her türlü kılıç ve palalar, bunlardan bir özel değeri olanlar komisyonların sorumluluğu altında ve belge karşılığında sahibine bırakılacaktır. D. İlan edilmesinin 4. gününden başlayarak sivil ve asker yetkililer belirtilen silah ve cephaneyi bulmak için gerek gördüğü evleri yasal yöntemler içinde arayacaktır. 8. Emir. A. Tekalifi milliye komisyonları her yerde bulunan benzin, vakum, gres, makina, don, saatçi, balık yağları, vazelin, otomobil ve kamyon lastiği, solüsyon, buji, soğuk tutkal, Fransız tutkalı, telefon makinesi, kablo, pil, çıplak tel ve bunlara bağlı olan malzeme, asit sülfürik miktarını araştırarak stokların %40'ına el koyacak ve sahiplerine değeri karşılığında tutanak verilecektir. B. Yukarıdaki türleri belirtilen malzemelerden dışarıdan getirilenlerin gümrük resminden başka yalnızca %10'u kuruşlu tutanak karşılığında alınacaktır. 9. Emir. A. Tekalifi milliye komisyonları sınırları içerisinde bulunan demirci, marangoz, dökümcü, tesviyeci, saraç, arabacı esnafı ve imalathaneleriyle bu esnaf ve imalathanelerin kapasitelerini belirlemek ve gerek bunlar ve gerekse kasatura, kılıç, mızrak ve eğer yapabilecek zanaatkarların adları verilmek suretiyle sayıları Müdafaa-i Milliye Vekaletine bildirilecektir. 10. Emir. Seferber ordunun taşıt ihtiyacını karşılamak için aşağıdaki maddeler hızla uygulanacaktır. Emri alan tekalifi milliye komisyonları kendi bölgelerinde bulunan ve türleri aşağıda açıklanan bütün taşıtların %20'sine el koyacaklardır. Taşıt türleri: A. 4 tekerlekli yaylı arabalar, B. 4 tekerlekli at, öküz ve kağnı arabaları, arabalar bütün takım ve hayvanlarıyla birlikte olacaktır. C. Binek hayvanları ve top çeken hayvanlar, D. Katır ve yük hayvanları, E deve, F merkep. Bu emri alan Tekalifi Milliye Komisyonları bölgelerindeki bütün taşıtların miktarlarını olabildiğince çabuk saptayarak en son 10 Eylül'e kadar bölgesindeki taşıtların en sağlamlarından ve %20'sini toplamış olacaklardır. Komisyonlarca toplanan taşıtlar o yerlerdeki askerlik şubelerine verilecektir. Şubelerin aldıkları taşıtlardan arabalar ve hayvanlar, sahipleri yükümlülerdense sahipleriyle, değilse yükümlüleri arasında araba ve hayvan sürmeyi bilen lojistik erler tarafından kullanılacaktır. Bu taşıtlar şubelerde toplanacak ve şubelerde korunacaktır. Özdemir adı geçen eser sayfa 33-47. Tekalifi Milliye Emirleri, Kurtuluş Savaşı'nın hangi zor koşullarda kazanıldığının bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir. Atatürk'ün önderliğinde ya istiklal ya ölüm diye yola çıkanların, dişleriyle tırnaklarıyla kazıyarak adeta yoktan var ettikleri bir savaş ekonomisi söz konusudur. Bu, tümüyle yerli sermayeye dayanan, gerçek anlamda halkçı bir ekonomidir. İşte Atatürk ve Türk ulusu bu yokluk ve yoksulluk içinde dişinden tırnağından arttırdıklarıyla ordusunu giydirerek, besleyerek İngiliz ve Fransız emperyalistlerini ve onların maşası durumundaki Ermeni ve Yunan saldırganlarını işgal ettikleri Anadolu yaylasından çıkarmayı başarmıştır. İşte bu yüzden Kurtuluş Savaşı gerçek bir destandır. Bu yüzden Kurtuluş Savaşı ezilen, sömürülen, yoksul uluslara, mazlum milletlere örnek oluşturan gerçek bir bağımsızlık savaşıdır. Atatürk, yokluk ve nişansa bırakmamış, hep hesaplı ve kitaplı hareket etmiştir. Kuvay-ı Milliye gibi Tekalifi Milliye de bir hesap kitap, bir akıl işidir. Atatürk bu gerçeği yeri geldikçe bizzat ifade etmiştir. Örneğin büyük taarruz hazırlıklarının devam ettiği günlerde TBMM'de konuşan bir milletvekili Kuvay-ı Milliye'nin öneminden söz etmek için "Kuvay-ı Milliye bir cinnet-i mukaddesedir, kutsal bir çılgınlık, deliliktir" demiştir. Bu söz üzerine yerinden fırlayan Atatürk çevresindekilere bakarak "Bu adam ne söylüyor?" dedikten sonra kürsüye gelip "Ne demek cinnet-i mukaddesedir? Kuvay-ı Milliye hesaptır, hesap" demiştir. Celal Bayar'dan nakleden Özdemir adı geçen eser sayfa 83. Atatürk bütün eksikliklere, yokluklara, imkansızlıklara rağmen ince hesaplara dayanan gerçekçi planlarla Kurtuluş Savaşı'nı kazanmayı bilmiştir. Atatürk'ün plan, program ve hesap adamlığı yönünü Falih Rıfkı Atay şöyle anlatmıştır. Türk askeri savunmaya yarar, taarruz edemez. Çocukluktan beri hep bu sözü duyardık, sanki ayet-i kerimeydi. Birinci Dünya Savaşı'nda büsbütün inanmıştık. Mustafa Kemal, Yunanlıları sımsıkı tutundukları istihkam ve siperlerden atacak ve İzmir'i alacaktı. Fakat paşam, bir milletin varını yoğunu zar gibi ortaya atmak ne demektir? Tarih böyle bir harekete ne der? Türk milletinin varı yoğu bundan mı ibarettir? Evet, bundan ibaret. Öyleyse kesin neticeyi bununla almaya mecburuz. Başka biri, efendim bizi geri teşkilatımız düşmanı 20 kilometreden fazla takip edemez mi? Hayır. Demek ki düşmanı 20 kilometre içinde yok etmeye mecburuz. Ve bunun yapılabilmesi için hesap ve hazırlıklarını başarabilecek asker dehası vardı. Her işinde hesaplı ve tertipçiydi. Falih Rıfkı Atay, Atatürkçülük Nedir? 3. basım İstanbul 2006, sayfa 76. O günlerin önemli tanıklarından Celal Bayar da Kurtuluş Savaşı'nın bir matematik mimari olduğunu belirtmiştir. Kurtuluş Savaşı büyük bir matematik mimaridir. Yenmekten yenilmeye kadar tasarlanmamış, hesaplanmamış hiçbir yanı yoktur. Bütün olasılıklar değerlendirilmiş, önlemler hazırlanmış ve büyük taarruz böyle bir matematik mimarinin zirvesinde hazırlanmıştır. Celal Bayar, Atatürk'ün Metodolojisi ve Günümüz, İstanbul 1978 sayfa 22-23, Özdemir adı geçen eser sayfa 84. Bu büyük eserin baş mimarı hiç kuşkusuz Atatürk'tür. Bu büyük matematik mimarinin temelinde aklı kemal vardır. 3. ayrımın sonu sayfa 43.